Ayrım 2. Hapishane Defterleri. Antonio Gramsci. Sayfa 17. 1. Felsefenin ve tarihsel materyalizmin incelenmesine giriş. Birkaç temel dayanak noktası. Felsefenin pek güç bir şey olduğu yolunda çok yaygın bir ön yargı vardır. Bu kanı felsefenin yalnız belirli bir uzman bilginler kümesine ya da filozofluğu meslek edinmiş veya bir felsefe sistemi kurmuş olan kişilere özgü bir zihin çalışması sanılmasından ileri gelmektedir. Bu görüşü yıkmak gerekir. İşe bütün insanların filozof olduğunu ispatlamakla başlamalı. Yalnız bunu yaparken bu herkese özgü kendiliğinden spontane felsefenin sınırlarını ve niteliklerini tanımlamalıyız. Herkese özgü dediğimiz felsefeye şuralarda rastlanır. 1. Gramer bakımından bir takım içeriksiz kelimelerin değil, fakat kavramların, concepts ve ön bilgilerin, notions, bütünü olan dilde. 2. Kamusal düşünüş, dipnot, kamusal düşünüş, sens commun, felsefe ve bilim dışı düşünce halinde her toplumda yaygın olarak bulunan anlayış, görüş. Ve sağduyuda, 3. Halkın dinsel inançlarında ve bunun gibi folklor adı altında toplanan bütün inanış sisteminde. Boş inancın düşünüş, görüş, davranış sisteminde. Herkes kendine göre ve bilmeden filozof olduğunu ispatlamalıdır. Çünkü herhangi bir zihin çalışmasının en basit bir görünüşünde, mesela dilde bile belirli bir dünya görüşü vardır. Bunun böyle olduğu ispatlandıktan sonra bilinç ve eleştiri aşaması olan ikinci aşamaya geçilir. Bu da şu sorunun ortaya konmasına yol açar. Eleştirici bir bilinç olmadan, düşünceler arasında bir birlik kurma kaygısına kapılmadan, olayların akışına uyarak, başka bir deyimle çevrenin insana mekanik bir şekilde zorla kabul ettirdiği bir dünya görüşüne mi katılmalı? Burada çevre sözünden insanın bilinci doğar doğmaz otomatik olarak içine girdiği toplumsal gruplarından biri anlaşılır. Bu köyü ya da kenti olabilir. Bundan başka insan papaz ya da ataerkil aile atasının düşüncelerinin etkisindedir. Bunların ortaya attıkları bilgece görüşler bir yasa değerinde sayılır. Ayrıca düşünceler, sihir ve büyü ile karışık olan koca karı masallarıyla çeyrek aydının kendi dar kafalılığı ve güçsüzlüğünden doğan karamsar bir dünya görüşünden de kaynak alır. Sorunun ikinci yanı da şudur. İnsan yukarıda denildiği gibi değil de kendi dünya görüşünü eleştirici bir tutumla bilinçli olarak kendisi mi yoğurmalıdır? Yani benimsediği görüşü ve kendi eylem alanını beynini işleterek kendi seçmeli, dünya tarihinin gelişmesine etken olarak katılmalı, dışarıdan öz kişiliğine vurulan bir damgayı benimseme yerine kendi kendisinin kılavuzu mu olmalıdır? Not 1. Birey, dünya görüşüyle daima belirli bir toplumsal kümeye, özellikle aynı düşünce ve eylem biçimini paylaşan kişilerden oluşan kümeye bağlıdır. İnsan her zaman herkesin gittiği yolda düşünür ve gider, daima yığın adamı, home masse ya da toplum adamı, home kolektiftir. Sorun şudur, herkesin uyduğu bu gidiş, konformizme ya da yığın adamı hangi tarihsel tiptendir? İnsanın dünya görüşü bir eleştiri süzgecinden geçirilerek yamalı bohça olmaktan çıkarılmamış ve içinde yaşanılan anın etkisinde ve birlikten yoksun ise kişiliği de acayip bir yamalı bohça görüntüsündedir. Onda mağara adamının düşünce, eğilim ve davranışlarıyla çağımızın en ileri bilimsel ilkeleri, geçmiş bütün tarihsel aşamalardan arta kalan acınacak kadar bölgece ön yargılarla insan türünün gelecekte dünya ölçüsünde birliğini kurduğu zaman edineceği felsefenin sezisi birbirine karışmış halde bulunur. İnsanın kendi dünya görüşünü eleştirmesi, bunu yamalı bohçalıktan çıkararak bütünleştirmesi, dünyadaki en ileri düşünüşün varmış olduğu doruğa yükseltilmesi demektir. Bu, aynı zamanda halk felsefesinde donup kalmış olduğu ölçüde bugüne kadar kotarılmış olan bütün felsefelerinde eleştirilmesi anlamına gelir. Eleştirici işleme girişmenin başlangıcı, insanın gerçekte ne olduğunun bilincine ermesi, kendini bil ilkesinin benimsenmesidir. Bu ilke, bugüne kadar akıp gelmiş bulunan ve her birimizde tartışmasızca kabul ettiğimiz sayısız izler bırakmış olan bir tarihsel sürecin ürünü olarak düşünülmelidir. İlk adımda yapılması gereken şey, bu kalıntıların bilançosunu düzenlemektir. Not 2. Felsefe, felsefe tarihinden, kültür de kültür tarihinden ayrılamaz. Bir dünya görüşünün tarihselliği, temsil ettiği gelişme aşaması ve başka görüşlerle ya da başka görüşlerin unsurlarıyla çeliştiği kavranmadan en kestirme ve gerçeğe en uygun anlamıyla filozof olunamaz. Yani eleştiriden geçirilerek bütünleştirilmiş bir dünya görüşüne sahip olunamaz. Bizim dünya görüşümüz, gerçekliğin ortaya çıkardığı sorunlara cevap vermektedir. Bu sorunlar, bugünle bağlantıları içinde iyice belirlenmiş olup, kendine özgü niteliktedir. Şimdiki zaman, hem de iyice belirlenmiş bir şimdiki zaman, çok gerilerde kalmış ve aşılmış bir geçmişin sorunları ile yoğrulmuş, bir zihinle nasıl düşünülebilir? Eğer böyle bir şey olmuşsa, bu yaşadığımız zamanın gerisinde kalmışız, çağdaş zamanın içinde yaşayan varlıklar değil, bir takım fosiller ya da çok acayip bir yamalı bohçayız demektir. Gerçekten de öyle toplumsal kümeler vardır ki, bir yanlarıyla en gelişmiş çağdaş bir görünüm taşıdıkları halde, bir yanlarıyla da toplumsal durumları bakımından geri ve bundan ötürü de tam bir tarihsel özerkliğe erme gücünden yoksun kalmışlardır. Not 3. Nasıl her dilde bir dünya görüşünün ve bir kültürün unsurları bulunuyorsa, her kişinin kullandığı dil, o kişinin dünya görüşünün az ya da çok karmaşık olduğunu açığa vurur. Yalnız bir lehçeyle konuşan ya da ulusal bir dili şöyle böyle anlayanlar, zorunlu olarak dünya tarihine egemen olan büyük düşünce akımlarının karşısında az çok sınırlı, taşraya özgü, fosilleşmiş ve zamanın gerisinde bir dünya sezisinin adamıdırlar. İlgileri az çok bağlı oldukları meslek gruplarının ekonomik kazançlarıyla sınırlı bir nitelik taşır. Evrensel değildir. İnsanın çeşitli kültür varlıklarını tanıması için birkaç yabancı dili öğrenmesi her zaman olanaklı olmaz. Ama hiç olmazsa kendi ulusal dilini iyi öğrenmesi gerekir. Büyük bir kültür ancak yine büyük bir kültürün diliyle aktarılabilir. Bu demektir ki, tarihsel gelişimi ile zenginleşmiş, karmaşıklaşmış bir ulusal dil, herhangi bir büyük kültürü aktarabilir ve böylece dünya çapında bir anlatım olur. Fakat bir lehçe bunu yapamaz. Not 4. Büyük bir kültür yaratmak sadece bireysel olarak özgün, originales, keşiflerde bulunmak anlamına gelmez. Bu, daha önceden keşfedilmiş olan hakikatleri eleştiriden geçirerek yaymak, bunları topluma mal etmek, yani yaşam için gerekli eylemlerin temeli, fikir ve ahlak düzeninin unsurları haline getirmek demektir. Bir insan yığınının içinde yaşanılan gerçeklik üzerinde tutarlı ve bütün halinde düşünmesini sağlamak, bir felsefe dahisinin yapacağı ve yalnız küçük aydın kümelerinin malı olarak kalacak bir keşiften daha önemli ve daha özgün bir felsefe olgusudur. Kamusal düşünüş, din ve felsefe arasındaki ilişki. Felsefe, fikir hayatıyla ilgili bir bilgi düzenidir. Oysa ne kamusal düşünüş ne de din böyle olabilir. Gerçekte din ile kamusal düşünüşün aynı olmadığını, buna karşılık dinin bütün öteki dağınık unsurlar arasında nasıl kamusal düşünüşün bir unsuru olduğunu görmek lazımdır. Alt tarafı kamusal düşünüş, din gibi kolektif bir isimdir. Yalnız tek bir kamusal düşünüş vardır. Çünkü o da tarihsel bir ürün ve oluştur. Felsefe hem kamusal düşünüşün hem de dinin eleştirilmesi ve aşılmasıdır. Bu anlamda kamusal düşünüşe karşıt olan sağduyu, bon sens ile aynı şey olur. Bilim, din, kamusal düşünüş arasındaki ilişkiler. Din ve kamusal düşünüş bir zihin düzeni olamaz. Çünkü bunlar birliğe, bütünlüğe kavuşturulamaz. Bu değil toplumsal bilinç, sensiense kollektive. Bireysel bilinç için bile mümkün değildir. İkisi de kendiliklerinden birliğe, bütünlüğe kavuşamaz. Bu ancak zorlayıcı bir yöntemle olabilir. Geçmişte de bazı sınırlar içinde olabilmiştir. Din problemi Hristiyanlıktaki gibi mezhepsel bir, konfesyonel anlamında değil de laik anlamda bir dünya görüşüyle bu görüşe uygun bir hareket kuralı arasındaki bir inanç birliği olarak düşünülürse şöyle bir soruyla karşılaşırız. Peki neden bu inanç birliğine din deniliyor da ideoloji, daha açıkçası politika denilmiyor? Aslında genel felsefe diye bir şey yoktur. Çeşitli felsefeler ya da dünya görüşleri vardır. Bunlar arasında da daima bir seçme yapılır. Bu seçme nasıl olur? Bu seçme tamamıyla zihinle ilgili ya da karmaşık bir olay mıdır? Hem sonra bu zihin olayı ile eylem kuralı arasında çelişki olduğu sık sık görülmüyor mu? Öyleyse gerçek dünya görüşü hangisidir? Mantığa uygun olarak düşünülen mi, yoksa her bireyin gerçek gidiş ve davranışında kendisini açığa vuran ve eylem içinde saklı bulunan dünya görüşü müdür? Madem ki bir eylemde bulunmak daima siyasal olarak bir eylemde bulunmaktır, buna göre her insanın felsefesi tamamıyla politikasının içindedir denilemez mi? Düşünce ile eylem arasındaki bu çelişki, yani biri sözle açığa vurulan, öteki doğrudan doğruya eylemde görünen iki dünya görüşünün bir arada bulunuşu her zaman kötü niyetten gelmez. Kötü niyet tek tek bireyler ya da az çok kalabalık kümeler ele alınırsa doyurucu bir açıklama olur. Ama çelişki, büyük yığınların yaşayışıyla ilgili bir görüntü söz konusu olduğu zaman doyurucu değildir. O vakit bu, zorunlu olarak tarihsel, toplumsal düzeydeki daha derin mücadelelerin bir ifadesidir. Bu demektir ki böyle olunca bir toplumsal grup başka bir toplumsal gruptan fikir bakımından ona boyun eğdiği, uydusu haline geldiği için kendisinin olmayan bir dünya görüşünü alır. Bunu sözle açığa vurur. Normal zamanda, dipnot, normal zaman, toplumsal grubun organik bir bütün olarak hareket ettiği ve kendine özgü dünya görüşünün izinden gittiği ve kendini bütün uyduluklardan kurtardığı seyrek rastlanan anın dışındaki zaman, Fransızcaya çevirenin notu. Başka bir ifadeyle hareketlerinde bağımsız ve özerk olmadığı, tersine tam anlamıyla uyduca hareket ettiği zaman bu dünya görüşünün izinde yürüdüğü için kendisine özgü bir dünya görüşüne uygun hareket ettiğini sanır. İşte böylece felsefeyi politikadan ayırmanın mümkün olmadığı ve bir dünya görüşünün seçilmesinin ve eleştirisinin de siyasal bir olay olduğu ispat edilebilir. Oysa bu küme kendisine özgü bir dünya görüşüne sahiptir. Çok kere embriyon halinde bulunan bu dünya görüşü, küme organik bir bütün halinde harekete geçtiği zaman kendisini eylemde ve bundan ötürü de rastgele açığa vurur. Buna göre nasıl olup da her zaman birçok felsefe sistemlerinin ve akımlarının bir arada bulunduklarını, neden yayılmalar sırasında bazı kollara ayrılıp bazı yönlere saptıklarını açıklamak gerekir. Bu da bir toplumsal grubun kendisine özgü hayat ve dünya görüşlerini eleştirici ve bütünleyici bir yöntemle bir sistem halinde bir araya getirmesinin ne kadar zorunlu olduğunu gösterir. Bunu yaparken mutlaka sistem kelimesinden ne anlaşıldığı kesin olarak belirtilmeli, böylece bilgiçlik taslamak için kullanılmamış olduğu ortaya konmalıdır. Fakat bu çalışma felsefe tarihi çerçevesi içinde yapılmalıdır. Zaten başka türlü de olamaz. Çünkü düşüncenin yüzyıllar boyunca nasıl bir çalışmanın konusu olduğu, bugünkü düşünce tarzımızın nasıl kolektif bir çabaya mal olduğunu bize ancak bütün bu geçmişin tarihini, yanılgıları ve hezeyanlarıyla özetleyip bir araya getiren felsefe tarihi gösterir. Bu yanılgıların ve hezeyanların geçmişe ait olduğunu ve düzeltildiklerini söylemek, bugün de meydana gelmeyeceklerini ve düzeltilmeleri gerekmeyeceğini söylemek değildir. Halk felsefe hakkında ne düşünür? Bunu günlük dildeki bazı deyimlerden çıkarabiliriz. En yaygın olanı, olayları filozofça karşılamaktır. Bu ifade çözümlenirse öyle tamamıyla bir kenara itilecek gibi olmadığı görülür. Her ne kadar bu formül üstü kapalı olarak insanı boyun eğmeye, durumuna katlanmaya çağırıyorsa da en önemli olan nokta tam tersine bizi derin düşünmeye, olayların aslında akla dayanan bir nedeni olduğunu hesaba katmaya ve kendimizi içgüdülerden gelen coşkun iç tepilere bırakmayarak bütün akıl gücümüzü bir araya toplayıp bu olayları karşılamaya çağırmış olmasıdır. Bu halk deyimlerini halk yazarlarının sözleriyle bir araya getirebiliriz. Bu sözleri felsefe ya da filozofça terimlerinin bulunduğu büyük sözlüklerde bulabiliriz. O vakit görülür ki bu terimler kesin olarak hayvansal ve ilkel tutkuları aşarak insanın eylemine bilinçli bir yön kazandıran bir zorunluluk anlayışına varması anlamına gelir. İşte kamusal düşünüşün sağlıklı çekirdeği buradadır. Buna da yerinde olarak sağduyu adını verebiliriz. Bu sağduyunun geliştirilerek tek ve bütün bir düşünce haline getirilmesi gerekir. İşte bunun içindir ki bilimsel denilen felsefe, dağınık düşünce ve görüşlerin toplamı olan kaba denilen halk felsefesinden ayrılamaz. Şimdi burada bir kültür hareketi, bir din, bir inanç olan, yani pratik bir faaliyet, bir irade meydana getiren ve bunlarda teorik bir öncül olarak gizli bulunan bütün dünya görüşlerinin, bütün felsefelerin temel problemi ortaya çıkıyor. Buna ideoloji de diyebiliriz. Eğer ideoloji terimine sanatta, hukukta, ekonomik faaliyette, birey ve toplum yaşamının bütün görüntülerinde gizli olarak bulunan en yüksek bir dünya görüşü anlamı verilirse. Ortaya çıkan bu problem, işte belirli ideolojinin perçinleyip birliğini sağladığı toplumsal bloğun ideolojik birliğini korumaktadır. Dinlerin özellikle Katolik Kilisesi'nin gücü, dün de bugün de bütün bu dinden olanlar kitlesinin öğreti birliğini süzdürmesinin zorunluluğunu enerjik bir şekilde hissetmiş olmasından doğmuştur. Kilise, aşağı tabakalarla yüksek tabakaların fikir bakımından birbirinden kopmaması için mücadele etmektedir. Roma Kilisesi daima biri aydınlara, öteki de basit ruhlu insanlara özgü. Resmen iki ayrı din meydana gelmemesi için canla başla savaşmıştır. Bu mücadelelerin doğrudan doğruya kilise için büyük sakıncaları vardır ama bu sakıncalar sivil. Dipnot. Bu terimi olduğu gibi kullanmak zorundayız. Türkçe'de sivil olarak okunan bu kelime askerlik dışı olan şeyleri kapsar. Oysa burada bu anlamda kullanılmış değildir. Daha ileriki sayfalarda açıklaması yapılmıştır. Toplumu, sosyete sivile değiştiren ve bütünüyle ele alınırsa dinlere yöneltilmiş yıkıcı bir eleştiriyi içeren tarihsel süreçle bağıntılıdır. Bu mücadele sonunda papaz sınıfının kültür alanındaki örgütleyici yeteneğini artırdığı gibi kilisenin kendi çevresinde aydınlarla basit insanlar arasında kurduğu soyut olarak akla uygun, rasyonel ve doğru ilişkiyi pekleştirdi. Cizvitlerin bu değişmenin büyük yapıcıları olduğu su götürmez. Bunu korumak için gittikçe gelişen bir hareket yarattılar. Bu hareketin amacı bilimle felsefenin isteklerini karşılamaktı. Ama bunu ağır bir ritimle ve yöntemli olarak yaptılar ki entegristlere, dipnot, integristelik, cizvitlik ve modernistlik için Gramsci şöyle der. Bunlar Katoliklikteki temelli üç eğilimdir. Başka bir deyimle bunlar Roma Kilisesi'nde egemenliği ele geçirmek için çatışan kuvvetlerdir. Gramsci bu konu üzerinde bir bibliografya düzenlemek istiyordu. Civita Cattolica, Katolik uygarlığı da belirtildiğine göre Fede Fagione, İnanç ve Akıl, Entegrist Katoliklerin en önemli dergisi sayılabilir. Bu derginin başlıca yazarlarının kimler olduğuna ve bunların hangi noktalarda Cezvitlerle çatıştıklarına bakılmalı. İnanç, ahlak ya da politika. Entegristlerin durumu, Cezvitlere rakip olan, Dominiken, Fransisken, Cezvitlerin arasında da farklılıklar olduğunu hatırlatmak gerekir. Kardinallikten istifa edecek kadar katı bir entegrist olan Kardinal Billot, Cezvitti. Tyrell gibi gürültülere sebep olmuş bulunan bazı modernistler de Cezvitti. Gramsci modernizmi ve bunların gizli örgütlerini mahkum etmiş olan 10. Pie zamanında entegristlerin durumunun iyi olduğunu hatırlatır. 11. Pie için ise aksine Cezvitlerin papası denilir. Reaksiyonere olan entegrist Katoliklerin önemlerini azaltmak için mücadele etti. Böylece cepheden hücum etmemekle birlikte Fransa'da kuvvetli bir siyasal Katolik eylemin örgütlenmesine ve radikallere rakip olacak bir halkçı demokratik partinin kurulmasına engel olmuştu. Modernizme karşı mücadele Katolikliğin sağda büyük bir dengesizliğe uğramasına sebep oldu. Bunun için onu Cezvitlere ayarlamak, başka bir deyimle ona doktrinci katılıktan uzak esnek bir siyasal biçim vermek, büyük bir manevra serbestliği kazandırmak gerekirdi. 11. Pie gerçekten Cezvitlerin papasıdır. Devrimci ve demagojik görünmekle birlikte basit insanları kitlesi bu değişmeleri fark etmedi. İçkinlik, immanentçe felsefesinin dipnot. Gramsci burada önce B. Croce'yi, sonra da G. Gentile'yi düşünmektedir. Bunlar felsefelerinin temel ilkesi olan yaratıcı ruhu dünyanın dışında değil, dünyanın içinde düşündükleri ölçüsünde içkinlik, immanentçe filozofudurlar. Croce, son Giolitti hükümetinde 1920-1921 Milli Eğitim Bakanıydı. Bu hükümet 1920 Haziran'ında fabrika işgalleri olduğu sırada iş başında bulunuyordu. Bu birlik hükümeti Halk Partisi'nin temsilcisine Don Sturzo'nun yönettiği ilk Hristiyan demokrasi ve Vatikan'a ödün vermek zorundaydı. Croce bir öğretim projesi hazırlamıştı. Buna göre ilk okullara yeniden temel derslerden biri olarak din dersi konacak ve devlet sınavı getirilecekti. Salvatorelli, Storia de Italia nel periodo fascista e anno di 1956, sayfa 140. Orta öğretimde devlet sınavı konulması, hükümet okullarından çıkan adaylarla özel okullardan çıkanlar arasında gerçekten bir eşitlik meydana getirmişti. M. Fossart, Historia de Italia contemporanea, Hachette 1950, sayfa 220. Giolitti, Croce'nin projesini kenara itmişti. Faşist hükümette Halk Eğitim Bakanı olan Gentile, bu projeyi ele alarak genişletti. Hazırladığı okul reformu tasarısı 23 Nisan 1923'te kabul edildi. En zayıf yanı, tabanla tavan, basit insanlarla aydınlar arasında ideolojik birlik kuramamış olmasıdır. Bu olay Batı uygarlığı tarihinde ve Avrupa çapında Rönesans'ın doğrudan doğruya ve bir bölümüyle ve Reform'un Roma Kilisesi karşısında iflasıyla meydana gelmiştir. Öğretim sorununda da kendini gösteriyordu. İçkinlik filozofları çocuğun eğitiminde dinin yerini tutacak bir anlayış göstermeyerek sözde tarihsel bir sofistliğe varmışlar, dinsiz kiliseye bağlı olmayan, yani Tanrı'ya inanmayan eğitimcilerin din öğrenimine yer vermelerini öne sürmüşlerdir. Çünkü onlara göre din, mecaz anlamıyla değil de, gerçekten her çocukluk çağında dini yenileyen insanlığın çocukluk çağı felsefesidir. İdealizm, tıpkı bunun gibi, halka gitmek isteyen kültür hareketlerine de karşı çıkmıştır. Bu hareket halk üniversitelerinde ve buna benzer kuruluşlarda kendini gösterdi. Bunlara karşı olanlar bu kuruluşların sadece olumsuz yanlarına takılmakla kalmamışlardı. Böyle olsaydı daha iyisini yaparlardı. Bununla birlikte bu hareketler ilgiye değerdi ve incelenmesi gerekirdi. Basit insanların içten bir coşkunlukla daha üstün bir kültüre ve dünya görüşüne yükselmeye büyük bir istek göstermeleri bakımından başarılı olmuştu. Ne var ki bu kurumlarda hiçbir sağlam örgütlenme yoktu. Dipnot. Daniel Halevi, Esas Sürle Movement Ouvrier 1901 İşçi Hareketi Üzerine Deneme adlı kitabında Fransız halk üniversitelerini gözden geçirirken halk üniversitesinin başlıca niteliğinin hayat koşulları ve toplumsal kökenleri bakımından farklı insanları bir araya getirmek olduğunu söyler. Burada ders veren aydınlar eskiden burjuvazi tarafından savunulan ama bugün bu sınıfın yıkmak istediği insanlık kültürünün, bilimin, sanatın ve özgür düşüncenin geleneklerini ve yararlarını temsil ederler. İlk heyecanları geçtikten sonra bunlar kendi kendilerine işçi kitlelerinin, eski Yunan'ın ve hümanistlerin mirasçısı olan ihtiyar Avrupa'nın yaratımlarına kendi güçlerini katmak isterler mi diye soruyorlardı. Rouen'de öğretmenlik yaptığı sırada Halk Üniversitesi ile ilgili çalışmalara girişmiş olan Alain, aralarında hiçbir ilinti olmayan iki çevreyi birleştirme çabasının boş vakit isteyen kültürü hiç boş zamanı olmayan işçilere götürmeye kalkmanın iyi niyete dayansa da yararsız olduğunu kabul etmişti. Bu yoksunluk hem felsefe düşünüşü hem de sağlam bir kültür merkezince yönetilme bakımından kendini göstermekteydi. İnsan bu kurumlarda İngiliz tüccarlarıyla Afrika zencilerinin ilk karşılaştıkları anı görür gibi olur. Altın külçesi karşılığında bir sürü incik boncuk dağıtımı, kaldı ki düşüncenin organik bütünlüğü sağlamlığı ancak aydınlarla basit insanlar arasında teori ile pratiği birleştiren türden bir birlik olursa gerçekleşebilir. Bu birlik ancak aydınların bu yığınlara organik şekilde bağlı olmaları, bu yığınların pratik etkinlikleriyle ortaya koydukları ilkeleri ve problemleri görüp bütünleştirmeleri şartıyla gerçekleşebilir. Bu da kültürel ve toplumsal bir yapının kurulmasına bağlıdır. Şimdi yine daha önce de söz konusu edilen sorunla karşı karşıya bulunuyoruz. Bir felsefe akımı sadece uzmanlaşmış bir kültürün gelişmesine yaradığı ve dar aydın grupların malı olduğu zaman mı, yoksa tam tersine bilimsel bütünlüğe ererek bir düşünceyi geliştirirken basit insanlarla teması hiçbir zaman yitirmez ve fazla olarak incelenen ve çözümlenen sorunların kaynağını bu temasta bulursa mı gerçekten bir felsefe akımı sayılmalıdır? İşte bu temasladır ki bir felsefe tarihsellik kazanır ve bireysel nitelikte aydınlara özgü intelektüalist öğelerden arınır, canlılık kazanır. Dipnot. Kamusal düşünüş ve felsefeyi, bunların birincisinden ikincisine geçişi daha iyi gösterebilmek için pratik olarak birbirinden ayırmak yararlı mıdır? Felsefede genel olarak düşüncenin bireysel geliştirme niteliği açığa çıkarılır. Kamusal düşünüş ise tersine belirli bir dönem ve belirli bir halk çevresinde yaygın olarak ve çevrenin damgasını taşıyan nitelikle belirir. Şu var ki her felsefe dar bile olsa bir çevrenin, bütün aydınlar çevresinin kamusal düşünüşü olma yolundadır. Bundan dolayı da önceden yaygın olan ve pratik hayata bağlı olduğu ve onun içeriğinde saklı bulunduğu için de yayılma olanağı bulunan bir felsefenin geliştirilmesi söz konusudur. Böyle bir felsefe, bireysel felsefelerin bütünlüğüne ererek yenileştirilmiş bir kamusal düşünüş haline gelir. Bu da ancak sürekli olarak basit insanlarla kültür teması ihtiyacı duyulursa gerçekleşebilir. Gramsci'nin notu. Praksis, Marksizm, dipnot. Marksizm bu terim hapishanedeki sansürcülerin gözüne çarpmaması için kullanılmış olmalı. Bunlar Marksizm kelimesine takılabilirlerdi. Bununla birlikte Gramsci'nin bu terimi seçimine olumlu bir anlam vermek istediğini de düşünmeliyiz. Bu kelime İtalya'ya özgü Marksizm araştırmalarına Antonio Lavriola, hatta Croce ile Gentile'nin ilk çalışmaları, başka herhangi bir terimden daha uygun düşmektedir. Bu terim, Lenin okulunun Marksizmi, teori, felsefe ile pratik, praksis arasındaki diyalektik olarak tamamiyle iç içe oluşu şeklinde anlamak gerektiği yolundaki derin isteği de belirlemektedir. Bundan başka bu anlayışa göre praksis, eylem, dünyayı değiştirmeye yönelik bir irade ile birlikte pratiğe diyalektik olarak bağlı bulunan teorinin geliştirilmesinin bütün olanaklarını da ifade etmektedir. Bu geliştirme, eski materyalizm ile idealizmin her şekli karşısında özgün, orijinal ve özerk, otonomittir. Felsefesi, dipnot, burada kamusal düşünüşe dayanarak bütün insanların filozof olduklarını ve bireysel yaşamlarında ex novo, yepyeni, bir bilim kazandırıldığı ileri sürülmeden daha önceden var olan bir faaliyeti yenileştirmek, eleştiri haline getirmek söz konusudur. Başlangıçta ancak tartışmacı ve eleştirici, yani daha önceki düşünüşü ya da şimdiki kültür dünyasını aşma şeklinde ortaya çıkar. Böylece praksis felsefesi her şeyden önce kamusal düşünüşün, dipnot, ki bu aslında ayrıca üstün bir yeteneğe sahip olan kişilerin faaliyetiyle gelişir. Türkçe'ye çevirinin açıklaması, yukarıda 8 ve 9 numaralı notlar metinde cümle arasında parantez içinde bulunmaktadır. Türkçe'de fikrin kavranmasını güçleştirdiği için dipnotu haline getirildi. Bundan sonra da böyle anlaşılması güç tamamlayıcı cümleler tırnak arasında dipnotu olarak gösterilecektir. Ve bunun sonucu olarak felsefe tarihini meydana getiren aydınlar felsefesinin eleştirisi olmaktadır. Bu felsefeyi yaratanlar tek tek ele alınınca, kamuoyunun ve bu tabakalar aracılığı ile kamusal düşünüşün ilerlemesindeki doruklar olarak düşünülebilir. İşte bunun içindir ki, felsefenin incelenmesine bir hazırlık olarak temel kaynak olan bir kamusal düşünüş tarihi bulunmaması, gerekli belgeler saptanmadığı için böyle bir tarihin meydana getirilmesi mümkün değildir. Nedeniyle temel kaynak olan genel kültürün, ki belirli bir ölçüde felsefe tarihinde yansır, gelişme sürecinden doğan problemler sentez şeklinde ortaya konulmalıdır. Bu problemlerin eleştirisini yapmak, eğer hala varsa gerçek değerini ya da bir zincirin aşılmış halkaları gibi taşımış oldukları anlamı göstermek ve bugünkü yeni problemleri ya da eski problemlerin bugün hangi hadler içinde ortaya konulduğunu tanımlamak için yukarıda adı geçen temel kaynağa başvurmak gerekir. Üstün felsefe ile kamusal düşünüş arasındaki ilişkiyi politika sağlar. Tıpkı aydınların Katolikliği ile basit insanlar arasındaki ilişkiyi politikanın sağlaması gibi. Bununla birlikte bu iki durum arasında temelli bir ayrılık vardır. Kilisenin basit insanlarla ilgili bir problemi çözümlemek zorunda kalması, Hristiyan cemaatinde bir bölünme olduğunu anlatır. Bu bölünme, basit insanları aydınların düzeyine yükseltmekle, kilise fikir ve ekonomik bakımdan bugünkü gücünün çok üstünde olan böyle bir işe girişmez, ortadan kaldırılamaz. Bunun için ayırımda bazı sınırları, aşamaları ve bölünmeyi onarılması olanaksız bir felaket haline getirmemeleri için aydınları demir bir disiplin altına sokmuştur. Geçmişte Hristiyan cemaatindeki bu gibi bölünmeler, dipnot, Orta Çağ'da kerelik nitelikteki akımlar hem kilisenin politikacı gidişine hem de bunu dile getiren skolastik felsefeye karşı aynı anda gösterilen tepki olarak komünlerin doğuşunun meydana getirdiği toplumsal çatışmalar temeli üzerinde kilisenin içinde halk yığınları ile aydınlar arasında bir bölünmeydi. Bu bölünme dinsel halk hareketleri tarafından yeniden onarıldı. Kilise, dilenci tarikatlarının kuruluşu ve bir dinsel birliğin yaratılması sayesinde bu halk hareketlerini avcunun içine aldı. Gramsci'nin notu. Güçlü kişiler etrafında San Dominic, San Francisco, dipnot, iki büyük Hristiyan tarikatının kurucuları, Dante, 1265-1321, bunları Tanrı tarafından Katolik dinini yeni bir canlılığa kavuşturmak üzere gönderilmiş prensler saymaktaydı. İlahi Komedi, Bölüm 11. Bu iki tarikatın kuruluşu, Katolikliğin sapkın, heretik, Katarlar, Paterenler, Albijualar, hareketlerle iyice sarsıldığı bir döneme rastlar. Bu sapkın akımlar çok kere halk yığınlarının gerçekleştirdiği eylemlerdi. Bunlara aşağı derecedeki papazlar da ilgisiz kalmıyordu. Bu papazlar o sırada türeyen birçok peygamberin lüks içindeki yaşayışlarını açığa vurduğu yüksek tabakadan papazlara diş bilemekteydiler. San Dominic Kastilyalı bir vaizdi. 1170-1221. Papa Innocent İnosan, üç tarafından albijualarla savaşmakla görevlendirildi. 1206'da Dominiken tarikatını kurdu. Assisi Franco, Fransisken tarikatının kurucusu. 1182-1226, zengin bir tüccarın oğluydu. Yoksulluğu tarikatının temel kuralı yaptı. 1209. İncil'de gösterilen arınmış bir yaşayışı benimsemeyi öneriyordu. Fransisken hareketi halkçı bir nitelik kazandıysa da kurucusunun düşüncesinden çok çabuk saptı. Gramsci, orta çağda meydana gelen dinsel halk hareketleriyle zamanımızdaki şiddete başvurmama, non-violence tutumları, Gandhicilik, Tolstoyculuk arasında benzeyiş bulur. Bu konuda şunları yazıyordu. Büyük halk yığınları sayıca az ama cenkçi ve iktidarı bir merkez etrafında toplayan ezenler karşısında siyasal bir güçsüzlük içerisinde bulunuyordu. Yoksullar ve ezilenler Hristiyanlığın ilk zamanlarındaki pasifizme, uyuşukluğa sığınıyor ve Tanrı Baba'nın önünde kardeşlik ve eşitlik iddialarına rağmen hor görülen ve ayaklar altına alınan insan doğasını örtüsüzce ortaya koymakla yetiniyorlardı. Orta Çağ herezi hareketleri içinde Saint François'un ayrı bir yeri vardır. Mücadele etmek istemiyordu, mücadele etmeyi düşünmüyordu bile. Öteki yenilik öncülerinden bu noktada ayrılır. Herezi, Katolikliğin temel ilke ve kurallarına aykırı mezhepler ve akımlara verilen ad, Protestanlık gibi. Yeni din tarikatlarının kurulmasına yol açan ya da kendisini bu kuruluşlarla belli eden kuvvetli yığın hareketleriyle gideriliyordu. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 29.